31. ayrım. Sayfa no 257. 4. Otelin kabaresinde fazla kalmadılar. Kira genç adama kendisini eve götürmesini ve yorgun olduğunu söyledi. Bu arada onun yüzüne bakmamıştı bile. Andrei, hay hay sevgilim dedi. Bir araba çağırıp genç kadını bindirdi. Bütün yol boyunca Kira başını onun omzuna dayadı. Andrei ise Kira'nın elini tutup oturdu. Onu rahatsız etmemek için sesini bile çıkarmadı. Genç adam Kira'yı ailesinin oturduğu evin önünde bıraktı. Genç kadın karanlık merdivenlerde durup arabanın uzaklaşmasını bekledi. Arabanın gittiğini duymasına rağmen yine de 10 dakika daha karanlıkta durdu. Sonra basamaktan inip tramvaya koştu. Marişan odasından geçerken kendi kapısının arkasında akseden konuşmayı duyarak irkildi. Biri her harfi telaffuz ederek yumuşak bir sesle konuşuyordu. Kira kapıyı açıp girince başına yeşil bir türban takmış olan Antonina Pavlovna'yı gördü önce. Sonra Leo'yu ve o yumuşak sesli adamı fark ederek donup kaldı. Yabancı adam da doğrulup şüpheli Kira'yı süzdü. Leo sert bir tavırla çıkıştı. Bu geceyi rehberlerle geçireceğini sanmıştım Kira. Üstelik erken döneceğini de söylememiştin. Antonina Pavlovna da mırıldandı. İyi geceler Kira Aleksandrovna. Kira gözlerini yabancıdan alamamıştı. Özür dilerim. Toplantıdan çıkar çıkmaz geldim. Kira, sana Karpovich Mozorov'u takdim edebilir miyim? Kira Aleksandrovna Argonova. Genç kadın Karpovich'in kocaman elini sıktığını bile fark edemedi. Gözlerini adamın yüzüne dikmişti. Adamın çilli bir yüzü, açık renk kısık gözleri, kırmızı, kalın dudakları ve delikleri birer çizgi gibi duran kalkık, biçimsiz bir burnu vardı. Kira bu yüzü iki kere daha görmüştü. Nikolaevski tren istasyonundaki spekülatörü ve çarşıdaki erzak tüccarını hatırlıyordu. Genç kadın paltosunu çıkarmayı unutmuş ayakta duruyordu. Şu anda ne olduğunu anlayamadığı bir korkuya kapılmıştı. Leo, ne var Kira diye sordu. Leo, biz yoldaş Mozorov'la daha önce de karşılaşmamış mıydık? Sanmıyorum. Mozorov, şimdiye kadar bu zevke erişememiştim. Kira Aleksandrovna diye gülümsedi. Gözlerindeki hileci bakış değişmemişti ama adam yine de çocuksu ve dostça bir tavır takınmayı başarmıştı. Kira ağır ağır paltosunu çıkarırken adam Leo'ya döndü. Dükkanı Kovneski çarşısının civarında açacağız. Lev Sergeyeviç. Şehrin en kibar çarşısı orası. Hem hoş bir dükkan, beğendim. Tam bize göre doğrusu. Bir vitrini olan dar bir dükkan. Üstelik geniş olmayacak. Kira da pek fazla olmayacak. Upravdom'un eline iki tane onluk sıkıştırdım. Adam bize dükkanın altındaki bodrumu da verecek. Zaten bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Yarın sizi oraya götüreceğim. Çok memnun kalacaksınız. Kira'nın paltosu yere düştü. Masada bir lamba duruyordu. Genç kadın bu ışıkta Leo'ya eğilmiş olan Mozorov'un yüzünü görebiliyordu. Adam kalın dudaklarını oynatarak Leo'ya bir şeyler fısıldamaktaydı. Genç kadın Leo'ya baktı. Leo onun farkında değildi. Heyecanlanmış olduğu için gözleri büyümüştü ve yüzünde de buz gibi bir ifade vardı. Kira lambanın gerisinde yarı karanlıkta bekledi. Erkeklerin ona aldırış ettikleri yoktu. Antonina Pavlovna da genç kadını garip garip süzerek tekrar döndü. Sigarasının küllerini masaya silkti. Leo, Upravdom nasıl diye sordu. Mozorov güldü. Daha iyisi bulunamaz. Dostluğa düşkün, iyi huylu ve becerikli bir adam. Birkaç onluk arada sırada da bir şişe vodka verdik mi mesele yok. Dikkatli davranırsak adam bize pahalıya mal olmayacak. Birdenbire samimileşti. Dükkanını senin için temizletmesini söyledim. Hem yeni tabela ısmarlayacağız. Lev Kovalenski Yiyecek Pazarı. Kira'nın sesi bir kamçı gibi şakladı. Neden söz ediyorsunuz siz? Mozorov'un karşısına dikilmişti. Şaşıran adam gerileyerek masaya dayandı. Küçük bir iş konuşuyoruz Kira Aleksandrovna. Adam onu yatıştırmak için yumuşak bir sesle konuşuyordu. Antonina Pavlovna da gülümsedi. Koko'nun Leo yardım edeceğini söylemiştim ya. Leo ağır ağır, daha sonra açıklarım bunu Kira dedi. Bir emirdi bu. Kira da bir iskemle çekip Mozorov'un karşısına oturdu. Kollarını da masaya dayadı. Mozorov kendisine dikilen gözleri görmemeye çalışarak devam etti. Bu işin ne kadar avantajlı olduğunu anlayamayacaksınız Lev Sergeyeviç. Bugünlerde özel ticaret yapmak çok zor. Mesela ev kiranı ele al. Sadece bu bütün karını tutmaya yeter. Yalnız sen bir odada oturuyorsun. Onun için dükkanın tek sahibi olarak görünsen bile tek odanın kirası fazla olamaz. Halbuki Tonya ile ben üç büyük odası olan bir evde oturuyoruz. Bana tüccar damgasını basarlarsa sadece evin kirası işimi alt üst eder. Tanrı korusun. Leo pekala diye cevap verdi. Dükkanı benim adıma açabilirsin. Bana tüccar, ikinci Nikolas veya şeytan demeleri vız gelir. Mükemmel. Mozorov yüksek sesle gülünce gerdanı ve göbeği titredi. Tamam Lev Sergeyeviç, asla pişman olmayacaksın. Tanrı'ya çok şükür, kazancımız sayesinde o yıllar önceki zengin burjuvalar yanımızda dilenci gibi kalacaklar. Bu sayede herkesin rublelerini silip süpüreceğiz. 1-2 yıl içinde kendimizi kurtaracağız. O zaman da gerektiği yerlere biraz para verip uçağa atladığımız gibi Avrupa'ya gidebiliriz. Paris, Nice veya Monte Carlo gibi güzel ve zevkli bir şehire yerleşebiliriz. Leo durgun bir tavırla doğru dedi. Sonra kafasındaki korkunç fikri çıkarmak istermiş gibi silkindi. Kendisine iş verecek olan adamı sanki patron kendisiymiş gibi gururla süzdü. Peki arkadaşın olan o komünistten emin misin? Bu çok tehlikeli bir şey. Mozorov kollarını açarak tatlı tatlı güldü. Ruhum Lev Sergeyeviç, sen beni işe ilk defa atılan beceriksiz bir çocuk mu sanıyorsun? Ruhlarımızın bir gün ebedi huzura kavuşacağından emin olduğum kadar ondan da eminim. Evet, bu kadar eminim. Kendisi çok zeki bir genç adam. Üstelik akıllı ve işi çabuk halletmesini seven bir tip. Hem durup dinlenmeden kendini öven yaratıklardan da değil. Arkadaşım hayatını büyük sözler dinleyip kuru balık yemekte geçirmek istemiyor. Eline geçen tereyağıyla ekmeği kaçırmak niyetinde değil. Zaten asıl kendisini tehlikeye atan da o. Bizim gibi sıradan biri yakalanırsa Sibirya'da 10 yıl hapse mahkum olur. Fakat partidekilerden biri yakalanırsa elveda diyemeden kurşuna dizerler onu. Antonina Pavlovna lafa karıştı. Üzülmene gerek yok Leo. Ben o genç adamla tanıştım. Kendisini çaya davet ettik. Daha doğrusu şampanya ile havyar ikram ettik. Çok zeki ve güvenilecek bir adam. Koko'nun iş konusunda verdiği kararlara güvenebilirsin. Mozorov'un sesi alçalıp bir fısıltı halini aldı. Hem bu iş onun için de zor değil. Kendisi tren yollarıyla ilgili bir mevki işgal ediyor. Hem bir hayli de nüfuzlu. Onun bütün yapacağı nakledilen malların hasara uğramamasını temin etmek. Yiyecek sandıkları satılır veya taşınırken düşürülürse mesele kalmaz. İşte bunun gibi şeyler. Sonra arkadaşım bunların hasara uğradığını ve yenilecek halde olmadığını söyleyecek. Hepsi bu kadar. O yiyecek sandıkları da usulca bizim dükkanımızın bodrumuna girecek. Lev Kovalenski yiyecek pazarında satılacak. Bunda şüpheyi çekecek bir şey yok değil mi? Böylece dükkana mal temin edeceğiz. Devlet kooperatiflerinde yiyecek sıkıntısı çekilecek biraz. İyi yoldaşlar da birer mazeret ve vaatle baştan savulacaklar. Biz de birkaç hafta bekledikten sonra sandıkları açıp kendi müşterilerimize gıda maddesi yollayacağız. Üç bölgede de bizimle alışveriş yapan sıkı ağızlı tüccarlar var. Hepsinin adreslerini biliyorum. Hepsi bu kadar. Bu arada dükkana da aptal bir satıcı alırız. İsteyen olursa adamımız 250 gram tereyağı satar. Böylece herkesin gözünü boyarız. Böylece kanuni bir şekilde özel ticaret yaptığımız sanılır. Antonina Pavlovna fısıldadı. Hem tehlikeli bir durum olursa o genç komünist... Mozorov başını salladı. Doğru. Sonra şüpheli şüpheli etrafına bakındı. Diğer odadan bir ses gelip gelmediğini anlamak için kulak kabarttı. Nihayet fısıltısını duymamış olduğuna kanaat getirerek ağzını Leon'un kulağına yaklaştırdı. Kendisinin GPU'da tanıdığı var. Çok nüfuzlu biri. Onun ismini söylemeye dahi korkuyorum. Leo küçümsemeyle yüzünü buruşturdu. Yeteri kadar paramız olursa onlar bize ilişemezler. Para mı? Ruhum Lev Sergeyeviç, o kadar paramız olacak ki sen 10 rublelik banknotlarla sigara sarıp içeceksin. Parayı üçe böleceğiz. Sen, ben ve komünist arkadaşım eşit pay alacağız. Bu arada Upravdom'la arkadaşımın demiryollarındaki ahbaplarını da biraz bir şeyler vereceğiz. Sonra senin ev kiranı ödeyeceğiz. Bunların hepsi masrafa giriyor tabii. Fakat bu arada dükkanın tek sahibi olduğunu da unutmamalısın. Senin adına kayıtlı olacak dükkan. Ben yiyecek trostündeki işimi düşünmek zorundayım. Bir dükkan açmaya kalkışırsam beni işten atarlar. Halbuki işimi elimden kaçırmamalıyım. Bunun bize ne kadar faydalı olacağını göreceksin. Leo'ya göz kırptı. Genç adam gülümsemedi. Fakat üzülmene gerek yok diye söylendi. Ben korkmuyorum. O halde mesele kalmadı. Dostum, bir ay sonraki hayatına şaşıp kalacaksın. Böyle yaşamış olduğunu kafan kabul edemeyecek. Bak avurtların çökmüş. Biraz toplarsın. Kira Aleksandrovna'ya da güzel elbiseler alırsın. Bir iki pırlanta bilezik ve daha sonra bir de otomobil. Leo, çıldırdın mı sen? Kiranın iskemlesi duvara çarptı. Lamba biraz sarandıktan sonra durdu. Kira ayağa kalkmıştı. Üçü de hayretler ona baktılar. Bana şaka yapmıyorsun değil mi? Yoksa tamamıyla aklını mı kaybettin? Leo arkasına yaslanıp Kira'yı süzdü ve soğuk bir sesle benimle bile konuşma hakkını kim verdi sana diye sordu. Leo, intihar etmek istiyorsan daha basit yöntemler var. Antonina Pavlovna da soğuk bir tavırla lafa karıştı. Rica ederim Kira Aleksandrovna. Gereksiz yere böyle telaşlanmanız anlamsız. Mozorov da dost bir tavırla, ruhum Kira Aleksandrovna. diye mırıldandı. Otur ve sinirlenmekten vazgeç. Şu işi sakin sakin konuşalım. Heyecanlanacak bir şey yok. Genç kadın üzüntüyle bağırdı. Leo, ne yaptıklarının farkında değil misin? Seni bir paravan gibi kullanacaklar. Onlar bu işe para yatırıyorlar. Sen de hayatını ortaya koyuyorsun. Leo oralı bile olmadı. Hayatımı verecek faydalı bir iş bulduğuma memnunum. Leo, dinle. Sakin olacağım. İşte oturuyorum. Beni dinle. Gözlerin kapalı olarak böyle bir işe girişmek istemezsin. Bu işi biraz düşün. Yaşamanın ne kadar zorlaştığını biliyorsun. Bunu daha da zor bir hale sokmak istemezsin, değil mi? Karşımızdaki hükümeti biliyorsun. Hükümetin bizi ezmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Seni ezmeleri için bir de onları mı davet edeceksin? Hileli bir spekülasyona girişenleri yakaladıklarında hemen kurşuna dizdiklerini bilmiyor musun? Antonina Pavlovna elindeki sigarayı zarif bir hareketle dudaklarına götürdü. Leo, sizin nasihatlerinize ihtiyacı olmadığını kesinlikle anlattı sanırım. Mozorov, Kira Aleksandrovna diye itiraz etti. Neden böyle küçük ve basit bir iş teklifine böyle adlar takılıyorsunuz? Bu aşağı yukarı kanuni sayılan ve müsaade edilen bir... Leo onun sözünü kesti. Sen sus, Kira'ya döndü. Beni dinle Kira. Bu işin pis ve karışık olduğunu iyi biliyorum. Bu arada hayatımı tehlikeye attığımın da farkındayım. Bütün bunlara rağmen de bu işi yapmak niyetindeyim. Anladın mı şimdi? Yalvarsan da vazgeçmez misin? Söyleyeceğin şeyler durumu değiştirmeyecek. Bu pis, aşağılık ve şerefsiz bir iş. Tabii. Ama bu işe girmem için beni kim zorladı? Hayatımın kalan kısmını bir iş bulabilmek için sürünüp yalvararak geçireceğimi mi sanıyorsun? Aç kalıp yavaş yavaş ölmek niyetinde değilim ben. Döneli 2 hafta oldu. Bir iş bulabildim mi? Kimse iş konusunda söz verdi mi? Demek yiyecek spekülasyonu yapanları kurşuna diziyorlar. O halde hayatımızı kazanmamız için bize başka bir fırsat veriyorlar mı? Hayatımı tehlikeye atmamı istemiyorsun. Peki benim hayatım nedir? Bir mesleğim yok. Geleceğim yok. Üstüme kızgın yağ döküp cezalandıracaklarını bilsem yine de Victor Duanem'in yaptığını yapamam. Hayatımı tehlikeye atarken fazla bir şeyi göze almış değilim. Mozorov hayran hayran işini çekti. Ruhum Lev Sergeyeviç, ne güzel konuşuyorsun. Leo emir verdi. İkiniz de gidebilirsiniz artık. Yarın seni görürüm Mozorov. Dükkana da bakarız. Antonina Pavlovna gururla ayağa kalktı. Doğrusunu istersen çok şaşırdım Leo. Böyle bir fırsatı görüp takdir edemeyecek kadar tesir altında kalacağın aklıma gelmezdi. Halbuki ben senin teşekkür edeceğini... Leo sert ve kaba bir tavırla kadına bağırdı. Kimin teşekkür etmesi gerek? Bizim size, sizin de bana ihtiyacınız var. Bu bir iş anlaşması, hepsi o kadar. Mozorov onu yatıştırmaya çalıştı. Doğru, doğru öyle. Yardımların için teşekkür ederim Lev Sergeyeviç. Her şey yolunda. Ruhum Tonya. Artık gidelim. İşlerin bir kısmını yarın hallederiz. Bacaklarını açıp ellerini dizlerine dayayarak güç bela iskemleden kalktı. Kımıldayınca göbeği titriyordu. Göbeği yüzünden elbisesi adama dar gelir gibiydi ve vücudunun bütün hatları belli oluyordu. Kapıya gidince durup Leo'ya baktı. Lev Sergeyeviç, bu işin üstüne el sıkışacak mıyız? Anlaşma yapmamıza imkan yok tabii. Fakat senin sözüne güveniyoruz. Tiksinirmiş gibi gülümseyen Leo elini uzattı. Mozorov onun elini uzun uzun sıkıp çıkarken de köylülere has şekilde eğilip selam verdi. Antonina Pavlovna da Kira'ya bakmadan adamı izledi. Leo misafirlerini antreye kadar geçirdi. Döndüğü zaman Kira hala aynı yerde duruyordu. Daha genç kadın kımıldayamadan Leo, bu konuda tartışmayacağız Kira dedi. Genç kadın fısıldadı. Sadece bir tek şey söyleyeceğim. Bunu onların önünde söylememe imkan yoktu. Hayatta hiçbir şeyin kalmadığını söyledin. Halbuki ben yanında olduğumu düşünmüştüm. Bunu unutmadım. Zaten bu işe girişmemin bir sebebi de bu. Beni dinle. Ömrümün sonuna kadar senin sırtından geçineceğimi mi sanıyorsun? Sen yorgun argın rehberlik edip primusu yakıp işleri tutarken seyirci kalacağımı mı sanıyorsun? O budala Antonina'nın rehberlik etmesine gerek yok. Senin elbiselerini yersilerken bile giymez o sırtına. Zaten onun yersilmesine de gerek yok. Ama artık sen de yapmayacaksın bunu. Zavallı küçük budala. Sen hayatın ne olduğunu bilmiyorsun. Fakat bunu göreceksin. Onlar beni mahvedemeden ben de hayatı göreceğim. Dinle. 6 ay sonra beni kurşuna dizeceklerinden emin olsaydım bile yine de bu işi yapardım. Kira bayılacak gibi olduğu için masaya dayandı. Usulca Leo diye fısıldadı. Sana olan sevgimin hatırı için, bana duyduğun sevginin hatırı için sana yalvarsaydım yine de yapar mıydım bunu? Bu işe kalkışmadığın takdirde rehberliğin her dakikasından hoşlanacağımı, yerleri silebildiğim için, gösterilere katıldığım için, kulüp toplantılarına gittiğim için mutlu olacağımı söyleseydim, bundan sonra her kızıl bayrağı kutlayacağıma söz verseydim, yine de kalkışır mıydım buna? Leo evet diye cevap verdi. Yoldaş Mozorov, yoldaş Pavel Sierov'la bir lokantada buluştu. Loş bir köşedeki masaya oturdular. Yoldaş Mozorov lahana çorbası ısmarladı. Yoldaş Sierov da çay ve pasta istedi. Sonra yoldaş Mozorov buharları çıkan çorbanın üstüne eğilerek "Her şey yolunda Pavluşa" diye fısıldadı. "Adamı buldum. Kendisiyle dün konuştum." Pavel Sierov çay fincanını dudaklarına götürdü. Soluk dudakları belli belirsiz kımıldadı. Onun için Mozorov adamın kim dediğini duymadı ama hissetti. İsmi Lev Kovalenski. Genç. Dünyada tek kuruşu bile yok. Hem hiçbir şeye aldırmıyor. Umudu kalmadığı için her şeyi yapmaya hazır. Soluk dudaklar hafifçe kımıldadı. Adam güvenilir mi diye sormuştu. Tamamen. Kolaylıkla idare edebilir miyiz onu? Çocuktan farksız. Ağzı sıkımı bir mezar kadar sessiz. Mozorov bir kaşık lahana çorbası içti. Bir parça lahana dudaklarına yapışmıştı. Adam şapur şupur dudaklarını yalayarak lahanayı yuttu. Yaklaşıp fısıldadı. Hem geçmişi de karanlık. Babası ihtilale karşı ayaklanmaya kalktığı için idam edilmiş. Bir şey olursa rahatlıkla suçu ona yükleriz. Kendisinin vatan haini bir soylu olduğunu söyleriz. Sierra da fısıldadı. Pekala. Kaşıkla pastayı kesmeye kalkınca pastanın içindeki sarı renkli krema tabağa bulaştı. Soluk renkli dudaklarını kımıldatmadan konuşuyordu. Beni dinle. Ben payımı önceden isterim. Her maldan önce verilmeli. Hem gecikme filan da istemem. Para için iki defa sana başvuracak değilim. Tanrı şahidim olsun Pavluşa, paranı hemen alacaksın. Bunu bana söylemene gerek yok. Bir şey daha var. Dikkatli olacaksın, anladın mı? Dikkatli olacaksın. Bundan sonra beni tanımayacaksın. Tesadüfen karşılaşırsak birbirimize yabancıymışız gibi davranacağız. Anlaştığımız gibi Antonina paramı ambara getirip bana verecek. Tabii tabii. Her şeyi hatırlıyorum Pavluşa. O Kovalenski denilen serseriye de söyle, bana yaklaşmaya kalkmasın, onunla karşılaşmak istemem. Tabii buna da gerek yok zaten. Dükkan buldun mu? Bugün kiralayacağım. Pekala. Sen otur önce lokantadan, ben çıkacağım. Sen 20 dakika daha burada oturacaksın, anladın mı? Tabii. Tanrı yardımcınız olsun. O sözü kendine sakla. İyi günler. Tren istasyondaki büroda bir sekreter masasının başına geçmiş oturuyordu. Kadın dikkatini önündeki daktilo makinesine vermiş, alt dudağını ısırarak yazı yazıyordu. Kadının masasının önünde bir parmaklık vardı. Bunun arkasında kalan kısmına iki iskemle konulmuştu. Yer süpürülmemişti ve altı ziyaretçi sabırlı sabırlı beklemekteydiler. Adamlardan ikisi iskemlere oturmuşlardı. Sekreterin arkasındaki kapının üstündeki küçük levhada yoldaş Sierov yazılıydı. Yoldaş Sierov öğle yemeğinden dönmüştü. Hızlı hızlı dış odadan geçerken ayaklarındaki parlak askeri çizmeler gıcırdıyordu. Bekleyen altı ziyaretçi onu görür görmez telaşla sordular. Yalvaran gözler adamın arkasından baktılar. Sierov sanki oda boşmuş gibi kayıtsız bir tavırla yürüdü. Sekreteri de peşinden onun odasına girdi. İç bürodaki büyük yeni masanın arkasındaki duvarda Lenin'in bir resmi asılıydı. Bu fotoğrafın bir tarafına da demir yollarının gelişmesini gösteren bir grafik takılmıştı. Diğer tarafta ise kırmızı harflerle yazılmış bir yazı vardı. Yoldaşlar, işinizi kısaca anlatın. Barış zamanındaki gücümüzün esasını proletarya işbirliği sağlar. Pavel Sierov cebinden yassı bir altın tabaka çıkarıp bir sigara yaktı ve masasının başına geçip birikmiş kağıtlara şöyle bir göz attı. Sonra başını kaldırarak sordu. Ne var? Yoldaş Sierov, dışarıda bekleyen yoldaşlar sizi görmek istiyorlar. Neden gelmişler? Çoğu iş istiyor. Bugün kimseyi göremem. Yarım saat sonra kulüp toplantısına yetişmem lazım. Proletarya devletinin kan damarları sayılan demir yolları hakkındaki kulüp raporumu temize çektin mi? Evet yoldaş Sierov, raporunuz burada. İyi. Yoldaş Sierov, dışarıdaki yoldaşlar 3 saatten beri bekliyorlar. Cehenneme gitmelerini söylersin. Yarın gelebilirler. Önemli bir şey olursa beni Demiryollar İşçileri Sendikası'nın merkezinde bulabilirsin. Kulüpten sonra oraya gideceğim. Unutmadan söyleyeyim, yarın geç geleceğim. Peki yoldaş Sierov. Pavel Sierov, Demiryollar İşçileri Sendikası'ndan bir parti arkadaşıyla çıktı. Sierov pek neşeliydi. Keyifli keyifli ıslık çalıyor, geçen kızlara göz kırpıyordu. Bir ara, bu gece bir parti vermek niyetindeyim dedi. 3 haftadan beri hiç eğlenmedim. Biraz coşmak istiyorum, ne dersin? Arkadaşı gülümsedi, iyi olur. Bizimkilerden ufak bir grubu eve çağırayım mı? Mükemmel. Bize vodka bulacak birini tanıyorum. Hem de ne vodka? Hadi Des Garmuts mağazasına gidip ne varsa satın alalım. Bu işte seninle beraberim dostum. Bunu kutlamalıyız. Neyi kutlayacağız? Orasını bana bırak. Sadece kutlayacağız. Hem masraf için üzülmemize gerek yok. Eğlenmek istediğim zaman masraf bana vız gelir. Haklısın yoldaş. Kimleri çağıracağız? Dur bakayım. Grika ile Maxim'i davet edelim. Onlar sevgilileriyle gelsinler. Lizaveta'yı da unutma. Senin Lizaveta'yı çağırırım tabii. Sonra Valka Dourova, onun gibi bir kız daha bulunmaz. Valka en az yarım düzine erkek arkadaşını getirecektir. Viktor Duanev ile sevgilisi Marisha Lavrovyar'ı da çağırmam lazım sanırım. Viktor ileride çok yükselecek. Bu namussuzla boğuşmaya gelmez. Sonra ne dersin dostum? Yoldaş Sonya'yı davet edeyim mi acaba? Tabii, neden davet etmeyecekmişsin? Allah kahretsin. Bu inek bana musallat. Bir yıldır peşimi bırakmıyor. Benim de fingirdemeye çalışıyor. Böyle bir şeye kalkarsam Allah belamı versin. Kendisi hiç hoşuma gitmiyor. Fakat çok dikkatli olmalısın Pavluş'a. O kadının hislerini rencide etmemelisin. Zira yoldaş Sonya gibi nüfuzlu biri. Biliyorum, Allah kahretsin. Sonya 5 kadın kulübüyle 2 sendikayı parmağında oynatıyor. Allah kahretsin. Çaresiz onu da davet edeceğim.